Ayrım 11. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 114. 4. Ağustos 7. Pansiyonun bütün işi 3 kuru kadının elinden çıkıyor. Bizlerden çok yedikleri halde böyle zayıf oluşlarına şaşıyorum. Üşütücü nükteler yapma hastalığına tutkun lise müdürü, ikide bir, taşlarına dökülen buğdayı gene buğday olarak çıkaran 3 yel değirmeni der. Gülerler. Bir keresinde mühendis, neden su değirmeni değil de yel değirmeni diye sordu. Öteki çevresine bakınıp yavaş sesle, efendim su kıyısında bu kadar kuru fidan bulunur mu dedi. İşte göklere çıkarılan erkek zekasının ürünlerinden biri. Geçelim. Bu üç kadının, Naciye abla, aşçı, hizmetçi arasında bütün ayrıntılarına dek düzenli, bozulmaz bir iş bölümü var. Sabahları çarşıdan alışverişi Naciye ablayla aşçı yapıyorlar. Ortalık temizliği, makinayla çamaşır yıkamak hizmetçinin işi. Ütü Naciye ablanın. Yemekleri aşçı dağıtıyor. Gözleri yaşarmadığından soğan doğramak hizmetçi de. Buna karşılık mutfak temizliğini aşçı yapıyor. Bulaşığı ikisi ortaklaşa yıkıyorlar. İş bölümünün aksayan yanı bu. Ara sıra mutfakta ağız dalaşları oluyor. İnsanlardaki birlikte iş yapmak güçlüğünü düşünüyorum. Bu üç kadının hayatlarını merak ediyorum. 4 aylık misafirleri gittikten sonra ne yaparlar? Yılın geriye kalan 8 ayını bu ıssız evde nasıl geçirirler? Neler konuşurlar? Anılarını yalanlarla süslerler mi? Naciye ablayla aşçı kocalarından bahsederken hiç evlenmemiş hizmetçi onları nasıl dinler, neler sorar acaba? Ağustos 8. Bu gece ışığı yakıp bacaklarıma baktım. Pek mi güzeldiler? Ne var onlarda? Bunu bana ondan başka kim açıklayabilir? Neden soramıyorum? Öperken gözlerini görebilsem, yalnız saçlarını görüyorum. Ağustos 10. Akşam yemeğine yalnız gittim. O gelmedi. Karnı ağrıyormuş. Naciye abla sordu, anlattım. Soğan suyuyla, karabiberli bir ilaç salık verdi. Yemekte Semra ile aramız boştu. İsteksiz yiyordu. Tam bana bir şey söyleyeceğini düşünürken müdürün sesini duydum. Ayşe Hanım diyordu. Sizin şu miras yedinin yaman fikirleri var doğrusu. Öfkeden gözlerimde bir yangın başladı. Siz sandığımdan da kurnazmışsınız dedim. Efendim? Kurnazmışsınız diyorum. Üstelik anlayışlı. Miras yedi deyimini onun yüzüne karşı değil, arkasından söyleyecek kadar anlayışlı. Yüzüne söylemeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Sanmıyorum. Biliyorum. Sonra bu güzel yemekleri eksik dişlerle çiğnemek zorunda kalacağınızı siz de bilirsiniz dedim. Masayı saran sessizlikte küçük kızlardan biri, anne su içeceğim deyince çatal bıçak tıkırtıları, konuşmalar yeniden başladı. Mühendis, kaytarmayı huy edinmiş bir işçiyi bugün işten nasıl kovduğunu uzun uzun anlattı. Tabağıma bakıyordum. Sinirlendim diye kendime kızıyordum. Değer miydi? Bir de ona içinden gülmeyi ben öğütlemiştim. Yemek bitince iyi geceler deyip çıktım. Bahçede arkamdan mühendis bağırdı. Ayşe, dur biraz. Durdum. Bunun sonu ne olacak dedi. Neyin sonu? Sizin birlikte yaşamanızın. Sonu yok dedim. Sürüp gidecek. Çocuğun olabilir dedi. Seninle evlenmez o. Kimseyle evlenmez. Normal bir insan değil. Korkmuyor musun ondan? Hayır, seviyorum. Normal insanlardan korkarım ben. Ya, durumu babana yazmak zorundayım. Bunu sıkıla sıkıla söyledi. Boşuna zahmet. Ben yazdım bile dedim. Onlara bir kötülük mü ettik? Neden istediğimiz gibi yaşamamıza karışıyorlar? Babama kim bilir neler yazacak. Çocuğun olabilir dedi. Bu ay 3 gün gecikti. Gebelik tedirginliklerinin öncüsü olabilir. Evlenmek. Can sıkıcı dairelerden birinde tanımadığımız bir adamın bizi birleştirmek görevine boyun eğmek. Bu onun sözü. Yemekte olanları ona anlatmadım. Ağustos 11. Karısının bakışlarından anladığıma göre müdür gece ondan para yemiş olacak. Baba yiğitliğini göstermesine terbiyesi engel oluyormuş gibi 2 yemekte de yalancı kahraman tavırları takındı. Sofrada gergin bir hava vardı. Naciye abla iğne üstünde oturuyor gibiydi. Müdürdeki gizli korkuyu göremiyor. Açık korku kişiye adam öldürtür. Gizlisi uslu uslu oturtur. Büyükler pek konuşmuyorlardı. Çocukların sesini dinledik durduk. Çevresindeki gerginlikten C'nin haberi bile yoktu. Belki vardı. Sormam için anlatmam gerek. Ağustos 13. Gebe değilim. İçimdeki bu delice sevinçten utanıyorum. Ağustos 14. Sonunda pansiyondaki sofradan kovulduk. Bu sabah çalınan kapıyı açmaya odalarımızdan ikimiz de pijamayla çıktık. Naciye abla, sapsarı, kendini salondaki koltuklardan birine attı, su istedi. Koşup getirdim. Eli titriyordu. Kesik kesik anlattı. Yemeklerini bizimle birlikte yemek istemiyorlarmış. Biz olduk mu rahatları kaçıyormuş. Hem onların çocukları varmış. Nasıl üzüldüm bilseniz dedi. Çok savundum sizi. İki insan dedim. Olur mu? Neden olmasın dediler. Kendi evlerinde yesinler. Sizi anlamıyorlar, çekemiyorlar. Sonunda ya onlar ya biz dediler. Öyleyse biz dedi C. Bırak gitsinler. Sana onların verdiği kirayı veririm. Daha çoğunu bile. Orada seninle birlikte yeriz. Naciye ablanın gözleri dolu doluydu. Yapamam dedi. İkiniz birbirinize yetiyorsunuz. Yemeklerden sonra gideceksiniz. 3 yıldır alıştım onlara. Yaz gelsin diye beklerim. Çocuklar var. Seviyorum. Gürültüleri kesildi mi üzülürüm. Yapamam. Her gün yemeklerinizi buraya göndereceğim. Kadın gidince C gelip bana sarıldı. Gözlerindeki sevinç beni şaşırtıyordu. Kabul et dedi. Neyi? Onların bizden akıllı olduğunu. Neden? Kaç gündür yemeği buraya getirtmeyi biz düşünememiştik. Kurtulduk onlardan artık. Başkalarından ayrıldı mı neden böyle seviniyor? Plajı kalabalık görünce, pazarcılar dedi. Bir sandal tuttu. Açıklarda yüzdük. Sandalda kurulanırken bacaklarıma eğildi. Saçları yaşlı, ona yasaklı olduğumu hatırlattım. 5. Fon müziği başlayınca, ışıklar yanıncaya dek açmamak kararıyla gözlerini kapadı. Son gördüğü, sarhoş babasından dayak yiyen çocuğun perdeyi kaplayan, gözyaşlarıyla ıslak yüzüydü. Kimden olduğunu bilemediği müzik, belki de Salt bu kötü film için bestelenmiş bir parçaydı. Omuzu koluna dayalı yanında oturan Ayşe'ye, bu gece bir yazlık sinemaya gitmelerini istediği, omuzu koluna dayalı yanında oturan Ayşe'ye, bu gece bir yazlık sinemaya gitmelerini istediği, onu oynadıkça gıcırdayan bu kambur iskemlede sinir bozucu bir film seyretmek zorunda bıraktığı için kızıyordu. İçindeki sıkıntı, daha bu arsa bozuntusu yere girer girmez, iskemlelerin arasındaki geçitte duran çocuk arabalarını görünce başlamıştı. Adama, iki kişilik toplumda başlıca amacın bunu 3 kişilik yapmak çabası olduğunu düşündürüyorlardı. Arabaları arkalarında bırakıp, boş sıralardan birindeki bu 2 iskemleye oturmuşlar, şişeleri tıkırdatarak yanlarından geçen çocuktan 2 gazoz alıp içmişlerdi. Geğirince portakal kokusuyla karışık yeşil biber kokusu duymuştu. Ayşe, neden soğutmazlar bunları diyordu. Patlayan bir tabanca sesiyle birlik fon müziği durdu. Perdeyi saran sessizlikte neredeyse gözlerini açacaktı. Yönetmenin gene ne hatlar karıştırdığını merak ediyordu. Açmadı, ışıklar yanıncaya dek demişti. Bu kararı ancak Ayşe'nin omzunda bir kıpırtıyla ona söyleyeceği bir söz bozabilirdi. Gözlerini açmanın dayanılmaz isteğiyle bu sözü bekledi. Ona değen kendi kolunda en ufak bir yer değişikliğinin bile olmamasına çalışıyordu. Önemli olan bunun öteden gelmesiydi. Kolunu oynatsa ona beklediği sözü söyletebilirdi. Omuzlarımız eski büyülerini mi yitirdiler? Yoksa bu filmi mi seyrediyor? Yüzünü bir görsem. Perdede bir kadın bağırdı. Ne yaptın oğlum? Babanı öldürdün. Kollarındaki kaslar korkunç bir gerilmeyle şiştiler. Birden Ayşe ona sokuldu. Üşüdüm dedi. Ben de. Gözlerini açtı. Üşüdüğünü ancak o zaman duydu. Kollarının şişkinliği inerken yakınındaki kadının bildik yüzüne bakıyordu. Bu onun kadınıydı. Gidelim istersen. Sıkıcı bir film bu. Sokakta el ele yürüyorlardı. Onun elini avucunda götürmenin eski yürek çarpıntısı neredeydi? Deminki sinemanın perdesi ardındaki evlerde yaşayanların sinema gürültüsüne, Naciye ablanın çocuk şamatasına alıştıkları gibi, yoksa iki insan da birbirlerine alışıyor muydu? Gitgide yakınlıkları yalnız kol kola yürümelerinde, aynı yatakta yatmalarında kalmış karı kocalara mı benzeyeceklerdi? Dayanamazdı buna. Bir kurtuluş yolu olmalıydı. Avcundaki eli sıktı. Ayşe, söyle dedi. Seni seviyorum. Bu sözü ilk söylediği kadın oydu. Odasına girdikleri zaman her seferki gibi ışığı yakmadılar. Onun düğmelerini çözen parmaklarında ilk günün o telaşlı acemiliği yoktu. İşlerine alışmıştılar. Çıplak kollarından sıyırdığı giysiyi iskemlenin üstüne koydu. Açık pencereden gelen ay ışığının loşluğunda yatakta yatan kadına baktı. Gitti, yanına uzandı. Yüzünü saçlarına dayadı. Bu koku hoşuna gidiyordu. Elini onun dizlerinden bükük bacaklarının ılık, gergin derisinde gezdirdi. Bu koku şeye benziyor. Bir, arkasını getiremedi. Başını kaldırdı. Dudaklarını onun yarı açık ağzına yaklaştırırken Ayşe doğruldu. Yataktan inmek istiyordu. Bırakmadı. Ne var? Nereye? Perdeyi kapayacaktım. Güler'i hatırladı. Pencere demişti. Açık. Kafasındaki uğultu dağıldı. Neden? Perde her zaman açık değil miydi diye sordu. Pencerede Semra'nın yüzünü görür gibi oldum. Sanki bizi seyrediyordu. Kimse yok orada. Görüyorsun. Evet. Ama kafama takıldı bir kere. Bırakamıyorum kendimi. Dur. Kapayıp geleyim. Gereksiz. Baksa bile bir şey göremeyecek. İçinde kızgınlığa benzer bir duygu vardı. Önemli olan pencereden bakıp bakmadıkları değil, onun dudaklarına yaklaştığı zaman bunu düşünebilmesiydi. Yoksa kişi dışarıdakilerden hiç mi kurtulamayacaktı? Elinin hala onun bacağında durduğunu fark etti. Tam sırasıydı. Yüreği hızla çarparken kulağındaki eski kaşıntıyı bekledi. Gelmiyordu. Hizmetçinin eteklerini sıyırıp kalın beyaz bacaklarını gösterirken ''Korkma gel, yemezler seni'' deyişini düşündü. Çekine çekine elinin altındaki ılık bacağı aşağı yukarı okşadı. Kaşınmıyordu işte. Birden Ayşe'yi titreten bir telaşla ona sarılıp öptü. ''Ötekiler yok'' dedi. ''Unut hepsini. İkimiziz. Biz varız.'' ''Evet, evet.'' İstediği bu titrek sesle söylenen ''Evet, evet.'' değildi. O gece Ezgi'yi duyuyor musun diye sorduğu zaman söylediği o rahat, inandırıcı evetti. Başını onun kucağına koyup uzandı. Atölyeni özledim dedi. Bir gün oraya gidelim. Gidelim. Saçlarında gezinen el artık sakindi. Eskiden orada gene böyle kucağında yatardım. Ben, öksürdü. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Neden hep bacaklarımı öpüp okşuyorsun? Babasının yüzünü görür gibi oldu. Zehra, şu bacakların yok mu? Bıyıklarını vuruyordu. Filmdeki kadının o korkunç sesi kulaklarında yeniden çınladı. Babanı öldürdün. Doğruldu. Çünkü senin bacaklarından korkmuyorum dedi. Anlamadım. Onları ilk günlerin rahat havasına, belki de her şeyi anlatmak götürecekti. Ayşe elini omzuna dayadı. Neden susuyorsun diye sordu. Benim her şeyimi biliyorsun. Ya ben senin? Hiç. Öğrenmek istiyorum. Seni nasıl sevdiğimi görmüyor musun? İçinde başlayan gevşemeyle birlik, çocukluk, ilk gençlik anılarının karmakarışık saldırışına uğradı. Hangisinden başlayacağını bilemiyordu. Babamdan. Önce babama anlatmam gerek dedi. Kadın bacaklarının bende uyandırdığı korkuyu ancak o zaman anlarsın. Bende gördüğün her şey babamla başlar. Pek küçükken yanaklarımı öpmeye yaklaşan adamın kara bıyıklarından gene o korkuyla karışık iğrenmeyi duyar mıydım? Yoksa bunu sonradan mı düşündüm? Bilmiyorum. Bu seyrek yaklaşmaları, içilmiş şarap kokulu öpüşmeler olarak hatırladığıma göre, onlara bende yarattıklarını sandığım duyguyu ileride eklemiş olacağım. O yaşta içilmiş şarap kokusunu elbette bilemezdim. Ben onu daha çok çocuğu yatır sözüyle hatırlıyorum. Gündüzleri evde olmazdı. Komisyonculuk yaptığını söylerlerdi. Yemeği evde yediği akşamlar, sofradaki o sıkıcı sessizlik. Yasağı unutup konuşmaya başladığım zamanlar, kaşları inik, bana bakardı. Üzülürdüm. Akşamları yemeğe gelip gelmeyeceğiz belli olmazdı. Saat 7'ye dek beklerdik. Vakit yaklaştı mı yüreğimde bir çarpıntı başlardı. Tam gelmeyeceğini düşündüğüm sırada kapıdan girişleri. Nasıl kararırdı içim. Kimi neredeyse geleceğini umarken Zehra teyzenin saat 11'i geçmiş. Kim bilir nerelerde sürtüyor dediği geceler pek seyrekti. Beni yatırır, öperdi. Hemen her gece babam eve girer girmez beni, teyzemle oynadığınız oyunlardan, masalların mutluluğundan ayırırdı. Çocuğu yatır derdi. Büyük sevinçlerden büyük kederlere birden geçişi öğreniyordum. Çünkü onun kucağındayken babamın varlığını unutmuş olurdum. Yatakta beni ondan ayırmasındaki haksızlığı düşünürdüm. Kim bu kadın? Teyzem. Annemin kardeşi. Annemi bilmiyorum. Ben 1 yaşındayken ölmüş. Belki de teyzem onun güzel, mavi gözlerinden bahsettiği için bu gözleri gördüğümü sanıyorum. Mavi gözlerden hep hoşlandım. Belki sana anlattığım o kıza 3 ay dayanabilmem mavi gözlü oluşundandı. Bilmiyorum. Beni zaten Zehra teyzem büyüttü. Onu kıskanç, bencil bir sevgiyle severdim. Olaylar onunla yalnızlığımızı bozup bozmadıklarına göre ya iyi ya da kötüydüler. Eve gelen komşu kadınlara kızardım. Oysa onlarla konuşurken çoğu beni dizine yatırırdı. Babamın gündüzleri evde kaldığı pazarların, bayram günlerinin azabı. Okula başladığım yıla değin, sokağa pek seyrek çıkardım. Çocukluğumun içinde geçtiği Alemdar'daki bu ev iki katlıydı. Tahtadandı. Babam ölünce sattım. Okulda bize öğrettiklerinden başka şeyler de öğreniyordum. Bilgiç, küçük erkekler vardı. Artık evde neden sık sık hizmetçi değiştiğini anlıyordum. Ah, bu kadınlardaki sıvışkan, arka sallayışlı dişilik. Babamın bıyık buruşları. Kaçamak çimdikler, mutfakta sırtları kambur sarılmalar. Babamda korkunç bir kadın düşkünlüğü vardı. Onun gibi olmama kararını bu iğrençlikleri gördükçe vermiş olacağım. Salt onun rahatını kaçırmak için üstlerine giderdim. Tokatlardı beni. Nasıl istiyordum bu dayakları bilsen? Onlar beni babayı sevmeme azabından kurtarıyordu. Onun hizmetçilerle düşüp kalktığını teyzem de bilirdi. Yakınmazdı. Sonraları onun bu eve nasıl dayandığına şaşmışımdır. Benim yüzümden mi, yoksa her gece babamın erkekliğinden payını aldığı için mi? Okuldan suratımda çürükler, tırnak yaralarıyla döndüğüm günler babam, görürsünüz, adam olmayacak bu çocuk derdi. Konuşmazdım, sevinirdim. Babam adamsa ben olmayacaktım. Büyüyünce bıyık bırakmayacağım derdim kendi kendime. Ertesi gün daha çok dövüşürdüm. Ötekiler benden yıldılar. Öğretmenler babama yazarlardı. İyi ki okumamı istemiyordu. Yoksa ona inat okumazdım. Okuyup da ne olacak? İş adamı olmalı derdi. Teyzem ona çıkışırken ben iş adamı olmamaya karar verirdim. Bazı kere teyzem bana büyüyünce ne olacağımı sorardı. Bilmiyorum derdim. Komisyoncu olmayacağım ben. Gülerdi. Başını sallar. Sen derdi. Bu kötü adamın yüzünden azap çekeceksin. O zamanlar onun kötü dediği bu adamın metresi olduğunu bilmezdim. Sevilen de bizimle ortak duygular vardır sanırız. Onun da babamdan iğrendiği kanısındaydım. Durumu benden iyi gizlemişlerdi doğrusu. Çok geç farkına vardım. İlkokulu bitirdiğim yaz bir gün odada dergi okurken kapı çalındı. Açılıp kapanınca babamın sesini duydum. Hizmetçi nerede? Teyzem dışarı çıktı dedi. Ya çocuk? Ortalıkta yok. O da çıkmış olacak. Sonra bir sessizlik. Eğilip aralık kapıdan baktım. Babam bir koluyla teyzemin etekliğini kaldırıp sarmış, öteki eliyle çıplak bacaklarını okşuyordu. Zehra, şu bacakların yok mu dedi. Çevrem kararır gibi oldu. Fırladım. Üstlerine atıldığımda bacaklar hala çıplaktılar. Bırak onu, bırak diye bağırdım. Elini ısırdım. Uy anam dedi. Dişlerim acıdı. Birden sol kulağıma yapıştı. Pis, yakıcı bir acı duydum. Teyzem, ah ne yaptın diyordu. Kulağı yırtıldı. Alçak, kulağını yırttın onun. Kulağı yırtıldı. Ağlıyordu. Sonra düştüm. Kafamdaki ses durmadan kulağı yırtıldı diyordu. Kulağı yırtıldı. Kulağı yırtıldı. Kulağı yırtıldı. Yeter dedi Ayşe. Yarı karanlıkta C'nin taştanmış gibi duran yüzüne bakıyordu. İçini bir korku kapladı. Anlatma istersen. 10 gün sonra başımdan sargıyı çıkardılar. Yara yeri günlerce kaşındı. Kimi geceler düşümde babamı korkunç ölümlerle birkaç kere öldürürdüm. Kulağım için değil, Zehra teyzeme saldırdı diye. Bütün suçu ona yüklüyordum. Yanımdayken yüzümden kan çekilir, konuşmazdım. Korkuyordum ondan. Ya teyzem? Onu hep sevdim. Sonraları babamla isteye isteye yattığını düşündüğümde bile bağışladım onu. Gözümde daha büyüdü. Öteki onun önünde hizmetçilere saldırır, teyzem sanki görmezdi. Yüzüm beni yatılı okula verdiler. Bir ay sonra teyzem öldü. Artık yalnızdım. Arkadaşlarla anlaşamıyordum. İnsanların kaçınılmaz ikiyüzlülüğünü görüyordum. Bir gazozluk dostlar. Herkes tren yolculuğundaki süreksiz tanışıklıkla yetinir gibiydi. Çok para lafları. Hoşlanmıyordum. Belki her zaman çok param olduğu içindi. Galiba babam sevgisizlik borcunu bana parayla ödüyordu. Yılda bir iki kere beni görmeye gelirdi. Neler anlatırdı? Ben hep gideyim artık diyeceği anı beklerdim. Gideyim artık. Elini uzatırdı. Bu el. Öperdim. Çabuk kurtulmak için diye düşünürdüm. Yoksa korkudan mı? İşte ben buyum. Çocukluğumda ona benzememek kolaydı. Bıyık bırakmayacağım. Komisyoncu olmayacağım demek. çıplak bacaklı kadın düşleri başladığı zamanki umutsuzluğum. Hiç kimse erkek yaratılmanın azabını benim kadar çekmemiştir. İçimdeki batıcı kadın isteğinden kurtulmak için boyuna okurdum. Olmuyordu. Kendi kendimle oynardım. 17 yaşında genel eve gittim. Feyyaz'la. Bu Feyyaz benden büyüktü. Kadınları anlatırdı. Çoğu yalandı ama onu dinlemek hoşuma gidiyordu. Odadan çıkınca bomboştum. Kötüydüm. Bir daha gitmedim. O yaz evde gene hizmetçiler değişiyordu. Birini hatırlıyorum. Bendeki somurtkanlığın arkasında gizli kadın düşkünlüğü fark etmiş olacaktı. Eteklerini sıyırıp dolgun, beyaz bacaklarını gösterir, "Korkma gel, yemezler seni," derdi. Kaçardım. Babamın gelmediği geceler, koca evde onunla yalnız olduğumu bilmenin tedirginliği. Böyle geceler, çıkıp bir otelde yatmadığıma göre bu tedirginliği istiyordum demek. Yatağa uzanır, merdivenlerdeki çıtırtıyı beklerdim. Başım uğuldardı. Kapıda durup, "Gireyim mi?" diye sorardı. Tanıyamadığım bir sesle, "Hayır," derdim. Bedenim yanardı. "Kapıyı sürgülemediğini biliyorum," derdi. "İstiyorsun. Hadi gel," deyiver. Uzayan sessizlik. Kadın sesinin yumuşak çağrısı. "Nice sonra bacaklarımı düşün," derdi. Düşünürdüm. Babamın sesini duyardım. "Zehra, şu bacakların yok mu?" "Defol," diye bağırırdım. "Çatla," derdi. "Gideceğim. Sen çağırmadan girmeyeceğim. Çatla sen." Bir kere daha kurtulduğumu düşünürken ağlamak isterdim. Bir gece merdivenlerdeki çıtırtı biter bitmez konuşmadan girdi. Üstüme atılışındaki çabukluk, onun bilen hoyrat dişiliği, terleyen insan etinin şıkırtısı, bıyıklar, bıyıklar. Bacaklarına dokunmadım. İnan bana dokunmadım. Ayrılınca "Babandan yamansın sen," dedi. O zaman vurdum. O da karanlıktı. Işık olsaydı onunla yatmayacağımı biliyorsun değil mi? Bacaklarını görseydim bunlar olmazdı. İnanıyor musun? Bacaklarına dokunmadım. İnan dokunmadım. İnanıyorum. Canım benim. Anlatma artık. Yüzüne baktıkça ona sarılmaktan çekiniyordu. İçini böyle çırılçıplak açan birinin artık bunları gören insanı sevemeyeceğini sanıyordu. Beni bırakırsa bunları anlattığı için bırakacak diye düşündü. C, onun sesini duymamış gibi konuşuyordu. Ertesi yıl kolejde boksa başladım. Ötekilerin benden yılgınlığı hoşuma gidiyordu. Kas katı bir adam yapıyorlardı beni. Spor hocası, "Sen gerçekmiş gibi dövüşüyorsun," derdi. Bütün bunları yalnız yorulmak için yaptığımı anlamazlardı. Son sınıftayken babam öldü. Evde yüzünü açıp gösterdiler. İçimi saran kurtuluş rahatlığını hatırlıyorum. Okula döndüğüm gün bahçede bir şey gülmüş olacağım ki yanımda duran Feyyaz, "Yuh ulan, dün babası öldü, bugün gülüyor," dedi. Saldırdım. Elimden güç aldılar. Yüzü kanlıydı. Okuldan kovacaklardı beni. İngilizce öğretmeni onlara babamın yeni öldüğünü hatırlattı. İnsanlardaki saçmalığı görüyor musun? Kovulmaktan beni babamın ölümü kurtarıyordu. Koleji bitirdiğim yıl can sıkıntısından edebiyat fakültesine yazıldım. 4 ay dayanabildim. Sonra askere gittim. Beni tercüman yaptılar. Patlıyordum. Birkaç kere kıtaya göndermelerini istedim. Olmadı. Hiç yoktan tercümanlığını yaptığım Amerikalıyı dövdüm. Neden vurduğumu sordular. Parmaklarını kütletiyordu dedim. O zaman Kağızman'a sürüldüm. Orada 6 ay İzmirli ile aynı evde kaldık. Adı Ahmet'ti ama ona İzmirli derdim. Orada 6 ay İzmirli ile aynı evde kaldık. Adı Ahmet'ti ama ona İzmirli derdim. Kaymakamlıkta bilmem ne memuruydu. Hep İzmir'e naklini isterdi. Kısa boyluydu, çevikti. Rakı içmeye onunla alıştım. "Bu gece içelim mi?" derdi. "İçelim." Onun odasında otururduk. İçtikçe çenesi açılır, acayip şeyler anlatırdı. İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri, olamadıkları kişiyi anlatırlar. İzmirli'nin sevilmemiş, hor görülmüş bir adam olduğunu sanıyorum. İçerken anlattıklarında o, herkesi kırana koyan biriydi. Attığı yumruğu gösterirken masa sallanırdı. "Yavaş," derdim. "Şişeyi devireceksin." Hoşuma giden iğrenç bir hüneri vardı. İstediği yere tükürebilirdi. "Duvardaki aynayı görüyor musun? Bak şimdi." Nişan alıyormuş gibi az bekler, tükürürdü. Aynadaki tükürük aşağı sarkarken, "Bir gün kaymakamın gözüne tüküreceğim," derdi. Bağırırken gözlerini nasıl açıyor görsen, "Hak, tü, şak, tam gözünün karısına, bir gün tüküreceğim." Ben Kağızman'dan ayrıldığımda daha tükürememişti. kimi gece odama girip cebimdeki ufak paraları çalıyordu. Masada dili dolaşarak sustuğu zamanlar bana nasıl baktığını görür, şimdi benden para çaldığını söyleyecek diye düşünürdüm. Oysa hep, kötü yaşıyoruz, kötü derdi. Bana rakı verce, vermezdim. Rakı bitti derdim, söverdi. Orospu çocuğu, parlak oğlanlardan adam mı çıkar? Rakı istiyorum ben. Bitti, kalmadı derdim. Başını masaya dayar ağlardı. Kötü yaşıyoruz, kötü. Güleceğim gelirdi. Kalkar, onu yatırırdım. Ben, kadınlardan söz edildiği geceler çok içerdim. İzmirli, kasabadaki bir evi anlatırdı. Belki de beni şu sakız çiğneyen kadının evine götür dememek için içiyordum. İçtikçe genzimdeki anason kokusu kaybolurdu. Bir ara sigara dumanıyla dolu oda daralır, dört demirinde topuz yerine dökme pirinçten, adını bilmediğim bir hayvan başı takılı karyolanın üstüne örtülmüş is rengi yorgan beni sarıp boğacakmış gibi kıpırdamaya başlardı. O zaman bana bu basık odada sesi uzaktan gelen ufacık adamın karşısında oturan ben değilmişim, bir başkasıymış gibi gelirdi. Kalkar, sokağa çıkardım. Soğuk, eğri büğrü, insansız sokaklar. Sürü sahiplerinin, bakkalların, kasapların, memurların uyuduğu evler. Aralarında ben. Yapayalnız, iğreti. Birden beline sarılan kolla titredi. Ayşe, başını kucağına koymuş, yeter diyordu. Korkuyorum, anlatma. Yatağın yanındaki sehpadan paketi alıp bir sigara yaktı. Korkuyorum demişti. Sormadı. Keşke hiç anlatmasaydım. Oysa daha anlatacağı ne çok şey vardı. Terhisten sonra Fransa'ya, İngiltere'ye gidişi, bu 20 günlük sıkıntı. 3 yıldır sürüp giden aramalar. Laura'nın kısa kıllı bacakları. Güler'i bile tam anlatmamıştı. Bacaklarını öpemediğini söylememişti ona. Derin localı sinemanın önünde bekleyen şaşı kadın vardı. Bütün ülkelerde yaşayan insanların birbirine benzeyişleri vardı. Elinde tatsızlaşan sigarayı küllüye bastırdı. Londralı kasapla İstanbullu kasap dünyaya aynı gözlerle bakarlar dedi. Kucağına yayılmış saçları okşadı. 11. ayrımın sonu, sayfa 126.